bir önceki programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 12. bölüm ilk 5 ayetine bakmıştık. Rab Avram'a, ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacaktır. Avram, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Sarayı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı, oraya vardılar diyor Yaratılış 12. bölümün ilk 5 ayeti. Daha önce de belirttiğim gibi bu ayetlerde Rabbin İbrahim peygambere verdiği üç yönlü vaadini dile getirir. Tüm kutsal yazılar bu üç vaadin üzerinde kuruludur. Vaatlerin birincisi toprak konusundadır. Tanrı İbrahim'e ne diyordu? Sana göstereceğim topraklara git. Üç yönlü vaadin ikincisi bir ulus konusundadır. Seni büyük bir ulus yapacağım diye ona belki de imkansız gözüken bir vaatte bulundu. Son olarak seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Sen bir bereket kaynağı olacaksın diye üçüncü bir vaatte bulundu. Ancak Rab İbrahim'e sadece kutsama vaadinde bulunmadı. Aynı zamanda dedi ki, seni kutsayanları kutsayacağım, sana lanet edenlere lanet edeceğim. Yeryüzündeki tüm halklar senin aracılığınla kutsanacaktır. Burada acaba Rab İbrahim'e verdiği vaatleri yerine getirdi mi diye sorabiliriz. Diyebiliriz ki Rab kesin olarak İbrahim'den bir ulus yarattı. Bu ulus belki de yeryüzünde ulus olarak varlığını koruyanlar arasında varlığını en uzun sürdüren olanıdır. İkinci vaatte İbrahim tüm ulusların kutsanmasına neden oldu mu? Evet. Onun soyundan dünyamıza Rab İsa Mesih geldi. Ve İsa Mesih aracılığıyla bütün uluslar, bütün dünya kutsanmaktadır aslında. Aynı zamanda unutmamalıyız ki kutsal yazılar, Tanrı'nın sözü kutsal kitap, İbrahim'in soyu aracılığıyla bizlere verildi. Tanrı İbrahim'e verdiği vaatleri yerine getirdi, birinci vaadin dışında. Tanrı İbrahim'e sana bu ülkeyi vereceğim demişti. Bir vaat buydu. Ama bugün olup biteni görün. İsrailoğulları ülkedeyken zar zor orada kalabiliyorlar. İsrail'de, Orta Doğu'da sürekli olarak bir savaş vardır. Onlar hep savaş içerisindeler. Tanrı bereketin ancak itaatten, Rabbe bağlılıktan geçtiğini söyledi. Bu halk söz dinlemez olursa ülkeden kovulacaklarını söyledi. Bu halk, yani İsrail halkı halen söz dinlemez durumdalar. Rab'den uzaklar. Tanrı vaatlerini yerine getirmediğini söyleme. Tanrı söylediklerini incelikle yerine getirdi. Tanrı zamanı gelince vaat ettiği tüm alanda tüm vaatleri yerine getirecektir. Rabbin İbrahim'e verdiği vaatler hem gerçekleşti hem de ileride gerçekleşecektir. Yaratılış kitabında ilk kez böyle bir çağrı ve ona bağlantılı bir vaatle karşılaşıyoruz. Görüyoruz ki kurtuluş tasarısında ilk adımı atan Rabbin kendisidir. Rab söyledi, Rab konuştu. İbrahim peygamberin onu yoğun bir şekilde aramasını beklemedi. Tanrı ne yaptı? İbrahim'i çağırdı. Daha İbrahim bir putperest toplum içerisinde yaşarken. Bunu Haberciler İşleri 7. bölüm 2-4 ayetlerinde okumuştum. Bilindiği gibi Harran ülkemizin sınırları içerisinde tarihi bir yerdir. Rab İbrahim'i daha Haran'a gelmeden önce Mezopotamya'dayken çağırmıştı. Yaratılış kitabının 12. bölümünde ise Rab İbrahim'i çağırıyor ve 4. ayette İbrahim'in Harran'dan ayrıldığı belirtiliyor. Demek ki önce Rab İbrahim'e Mezopotamya'nın Ur kentinde göründü ve onu çağırdı. Harran'da bir süre kaldılar ve herhalde Rab yine İbrahim'e görünüp vaadini yineledi. Bu kez Harran'dan yola çıkıp vaat edilen ülkeye yönelecektir. Yine de İbrahim peygamberin attığı iman adımı tam değildi. Ur kentinden çıkarken ailesinin bir kısmını da beraberinde götürmüştü. Oysa Rab ona demişti ki, ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git. Peki Tanrı neden böyle bir şey istesin? Çünkü Rab İbrahim'in putperest bir etkiden kurtulmasını istiyordu. İbrahim'in babası putperest birisiydi. Bunu kesin olarak biliyoruz çünkü kutsal kitabın Yeşu kesiminde, Yeşu 24:2'de bunu görüyoruz. İbrahim'in babası Tara başka ilahlara kulluk ederdi. Demek ki hem İbrahim hem de ataları putperest insanlardı. İşte Rab putperest bir kişiyi alıp ona bir soy verecek ve ondan gelecek olan Rab İsa Mesih aracılığıyla tüm dünya uluslarını bereketleyecekti. İbrahim Rab'bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı diye okumuştuk 4. ayette. Ok yaydan çıktı. Artık geri dönüş yok. İbrahim'in hangi yaşta yola çıktığını iyi hatırlayalım. İbrahim bir delikanlı değildi. 75 yaşında evli bir adamdı. Ama durun bakalım. Hani İbrahim aile evini bırakacaktı. Eşi Sara'yı beraberinde götürmesi tabii ki doğaldır. Peki kardeşi oğlu Lut'u neden yanına aldı? Bunu bilmiyoruz. Daha sonra göreceğiz ki Lut yüzünden İbrahim'in başına bir sürü dert açılacaktır. Karısı Sara'yı, yeğeni Lut'u, Haran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Haran'da geçirilen zaman boş bir zamandı. Tanrı'nın bereketini bir yerde ertelemişti. Avram, ülke boyunca Şekem'deki Mora meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu diyor Yaratılış 12. bölümün 6. ayeti. Şekem bugün İsrail'de bilinen bir yerdir. More adının anlamı talimat ya da okçu demektir. Daha sonra bu aynı yerdeki meşe ağacının yanında Yakup, ailesinin Harran'dan getirdiği putları gömecektir. Yine ileride Rab bu aynı yerde Musa'ya vereceği 10 buyruğun koşullarını, 10 buyruğa bağlı kutsama ve laneti İsrail ulusuna açıklayacaktır. Hatırlarsanız, Nuh peygamberin 3 oğlu vardı. Bunlardan birinin adı Ham idi. Babasının çıplaklığını gören bu oğul idi ve onun oğlu Kenan Rabbin laneti altına girmişti. İşte İbrahim'in geldiği ülke Kenan ülkesiydi. Şimdi İbrahim kötü bir yerden çıkıp her şeyi bol bir ülkeye geldi diye yanlış düşünmeyelim. İbrahim'in doğum yeri o çağın en uygar yerlerinden biriydi. Ur kentinin kalıntıları gösteriyor ki bazı evlerde o dönemlerde banyo odası bile vardı. Ur büyük ve zengin bir kent idi. İbrahim ve Saray tüm bu konforu bırakıp Kenan diyarına geldiler. Hem de o günlerde ülkede Kenanlılar yaşıyordu. Bunlar uygarlaşmış bir halk değildi. Barbar ve putperest insanlardı. Tarihçilere göre Kenanlılar bir çeşit tüccar halkmış. Yani İbrahim konfor açısından daha iyi bir yere gelmedi. O sadece Rabbin sözüne itaat etti. Şekem'deki More meşesinin yanında bir şey oldu. Kitap yani Tanrı sözü bunu şöyle açıklar. Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Yaratılış 12 ayet 7. İbrahim itaat edince değerli dostum Rab ona yeniden göründü. Görüyoruz ki Tanrı sözünü okuyup İtaat ettiğimiz zaman bereket de alıyoruz. Yani bereket bir yerde itaata bağlıdır. Çoğu zaman ne yazık ki Tanrı'nın bize verdiği ışığa göre yaşamıyoruz. Değerli dostum, Tanrı'ya itaat ettiğimizde bereket alacağız. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti diyor Yaratılış 12:8'de. Çadırını batıya düşen Beytel'le doğuya düşen Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rabbe bir sunak yaptı ve Rabbe yakardı Avram. Şimdi İbrahim gittiği her yerde Rab için bir tanıklık bıraktı. Önce kendisi için çadır kurdu, sonra Rab için bir sunak. Ayrıldığı yerde Rab için yaptığı sunak kaldı ama çadırını beraberinde götürdü. Beyt El ile Ay kentleri arasında 3-4 kilometrelik bir mesafe vardır. Daha sonra göreceğiz ki bu Ay kentinde Yeşu, Akan adında bir adamın yüzünden büyük bir yenilgiye uğrayacaktır. Ama İbrahim, Rab için sunağı kurduğu zaman büyük bir zaferi ilan ediyordu. Belki o gün gerçekleşmedi ama ileride gerçekleşeceğini duyuruyordu. Değerli kardeşim, senin insanlar arasında nasıl bir tanıklığın vardır? Tanıklık etmek için kapıdan kapıya dolaşıp insanlara broşürler dağıtmana ya da köşe başlarında durup vaaz vermene gerek yoktur. İbrahim, yaşamının koparıp atılmaz bir parçası olan Rabbine tapındı, ona yakardı. Onun bu hareketlerini gören Kenanlılar kesin olarak biliyorlardı ki İbrahim Kenanlıların tanrılarına değil bambaşka bir kişiye, diri Rabbe tapınıyordu. Sonra İbrahim gitgide Negev'e doğru ilerledi diyor 9. ayette. Negev şimdiki haliyle çöl gibi bir yerdi. Zaten Negev sözcüğünün İbranice anlamı kuru demekmiş. Negev, Beyt El'in yaklaşık 100 kilometre kadar güneyindedir. Bir açıdan Afrika kıtası ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir kara parçasıdır. Görünüşte İbrahim, vaat edilen ülkeyi boydan boya geziyor. Bu yerler çok önemlidir çünkü ileride İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp buraya geleceklerdir. Hatta bir süre Negev çölünde dolaşacaklar çünkü Kenan diyarına girmeyi önce başaramayacaklardır. Yaratılış 12 ayet 10'da şöyle diyor: Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre için Mısır'a gitti. Buraya kadar İbrahim, Rabbin yönlendirmesiyle Kenan ülkesine geldi. Orada beklemesi gerekiyordu. Rab onu bu diyarda bereketleyecekti ama Kenan ülkesini bir kıtlık vurdu. Herhalde İbrahim bir süre dayandı, sonra baktı ki herkes Mısır'a göç ediyor. Bir karar vermeliydi ve kararını verdi. Mısır'a gitti. Ama sürekli kalmak için gitmedi. Geçici bir süre için diye yazar kutsal kitap. Bu çok önemlidir. İbrahim, benim bu ülkede işim kalmadı, talihimi Mısır'da aramaya gidiyorum demedi. Geçici bir süre için oraya gitti. Kendi hayatımızda da buna benzer şekilde yönlendiriliriz değil mi? Üzerinde yürümemiz gereken tam bir harita yolu yoktur. Olaylar bizim hayatımızı da etkiler. Evet, Rabbin çizdiği yoldan saptığımız zaman Rab bizi yavaşça tekrar gitmemiz gereken yola getirir. İbrahim'e de böyle yapacaktır. Kutsal kitapta Mısır ülkesi dünyayı temsil eder. Çok kez İsrail halkı yardım için Mısır'a başvuracaklar ve her keresinde Tanrı onları bu güvensizliklerinden dolayı paylayacaktır. Mısır dünyayı temsil ediyor ve sonucu, Mısır'a yaklaştıklarında karısı Sara'ya güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi Avram. Olur ki Mısırlılar seni görüp bu onun karısı diyerek beni öldürür, seni de sağ bırakırlar. Yaratılış 12, 11, 12. ayetler. Görüyorsunuz değil mi? İtaatsizliğin, güvensizliğin sonucunu. 1947 ile 1960 yılları arasında Filistin'de Ölü Denizi diye bilinen bir gölün yakınlarında Kumran mağaralarında antik dönemden kalma bazı tomarlar bulundu. Bunlar Ölü Deniz tomarları olarak bilinirler. Uzmanlara göre bu tomarlar İsa'dan 200 yıl önce ve İsa'dan 70 yıl sonraki bir dönem içerisinde kaleme alınmışlar. Tomarların çoğu İsa Mesih'in yeryüzünde yaşadığı dönemde yazılmış. Bu tomarlar ilk kez ortaya çıktığı zaman kutsal kitabı eleştirmekten zevk alan uzmanlar hemen ellerine güzel bir koz geçtiğini umdular ve ellerini ovuşturarak beklediler. Belki de kutsal kitabı yalanlayacak bir şeyler bulundu diye beklediler. Ama beklentileri boşa çıktı. Ölü deniz tomarları kutsal yazıların gerçek ve doğru olduğunu onayladı. Bu tomarlardan biri o kadar kuru ve kolayca kırılır haldeydi ki önce onu açmadılar. Ancak üzerinde Lemek diye bir isim görmüşler ve bu tomarı Lemek kitabının bir parçası diye işaretlemişler. Lemek kitabı kutsal yazılara ait değildir. Zamanla bu tomar uzmanlarca tomarın derisi yumuşatılmış ve açılmış. Bir de ne görsünler? Tomar, Yaratılış kitabının 12, 13, 14 ve 15. bölümlerinin yorumuymuş. 12. bölümün yorumunda İbrahim'in karısı Saray tasvir edilir. Onun güzelliği övülür. Bu noktada bir açıklama yapmalıyım. Ölü deniz tomarları kutsal kitaptan tümüyle ayrı bir şeydir. Kumran toplumunun ne gibi inançlara sahip olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak bu insanlar eski antlaşma yazılarına sadık kalmaya çalışmışlardır. Aynı tomarda İbrahim dolaştığı Kenan diyarının güzelliğini betimliyor. İbrahim karısı Saray'ın güzelliğinden dolayı kuşkuya düştü ve karısına talimatlar vermeye başladı. Lütfen onun kız kardeşiyimdi, öyle ki senin sayende bana iyi davransınlar, canıma dokunmasınlar diyor 13. ayette. İşte değerli dinleyicim, burada İbrahim peygamberi yakaladık. Yalan söylüyor ve karısının da yalan söylemesini istiyor. Ama aslında tam bir yalan değildi, yarı bir yalandı bu. Saray aslında İbrahim'in hem karısıydı hem de yarı kız kardeşi. Babaları aynı ama anneleri ayrıydı. Buna benzer durum daha sonra İbrahim'in hayatında gelişecek ve aynı yöntemi kullanacaktır. İbrahim'in korkularında bir gerçek payı vardı. Daha sonra göreceğiz ki Mısır kralı Firavun Saray'ı alacak ve onu karısı yapmak için bir hazırlık dönemine başlayacaktır. Şimdi unutmayın, Sara bu dönemde 65 yaşındadır ve kuşkusuz çok çok güzel olmalı ki 65 yaşında olmasına karşın Firavun onu sarayına alıyor. Ama yarım yalan olsa bile İbrahim'in amacı Mısır kralını aldatmaktı. Acaba neden yalan söyleme ihtiyacını duydu? Herhalde o anda İbrahim'in imanı biraz zayıflamıştı. Bu olayların tam olduğu gibi kaydedilmesi bizim yararımızadır değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitap İbrahim'i doğaüstü bir insan olarak göstermek istemiyor. O da senin benim gibi korkularıyla, duygularıyla, kuşkularıyla boğuşma zorunda kalan bir insandı. Hani doğru söz konuşanı yedi köyden kovarlar deriz ya, herhalde İbrahim kendisine zarar gelmesinden korkuyordu. Aslında bizim bu deyimimiz çok kez yanlış anlaşılıp doğru sözün konuşulmaması gerektiğini düşünürler. Yani gerçeği söyleyip de dışlanmaktansa yalan söylemek daha iyi. Oh, ne güzel bir yaşam felsefesi değil mi? İşine geldiği zaman gerçeği konuş ama işine gelmezse yalanı söyle. Bir felsefe olarak buna hemen itiraz edebiliriz. Ama güncel yaşantımızda bu çirkin yaşam felsefesini bal gibi kullananlar vardır. Şunu söylemeliyim ki İbrahim bunu bir yaşam felsefesi yapmamıştı. 20-25 yıl sonra sırası gelince yine aynı yalana başvuracaktır ve sanıyorum ikinci keresinde Rabona büyük bir ders verecektir. Şimdi dinleyin İbrahim ne yaptı? Avram Mısır'a girince Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler. Az önce belirttiğim gibi unutmayın bu sırada Saray 65 yaşındadır ve halen güzel bir kadındır. Kadını gören Firavun'un adamları güzelliğini Firavun'a övdüler. Kadın saraya alındı. Onun hatırı için Firavun Avram'a iyi davrandı. Avram davar, sığır, erkek ve dişi eşek, köle, cariye, deve sahibi oldu. Rab Avram'ın karısı Saray yüzünden Firavun'la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi. Böyle okuyoruz Yaratılış 12. bölüm 14-17 ayetler arasında. Her iki olayda da değerli dostum Rab müdahale etti. Çünkü İbrahim ile sarayın soyundan İsa Mesih gelecekti. Ne var ki Mısır'da kaldığı zaman Rab İbrahim'e görünmedi. Bu soy kütüğünün yozlaşmasını istemiyordu. Bu nedenle Firavun'un hayatı altüst olmuş, başına felaket ardına felaket gelmekteydi. Firavun Avram'ı çağırtarak "Nedir bana bu yaptığın?" dedi. "Neden sarayın karın olduğunu söylemedin? Niçin saray kız kardeşimdir diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını git." Firavun Avram için adamlarına buyruk verdi. Böylece Avram'la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler. Yaratılış 12, 18, 20 ayetler arası. Değerli dinleyicilerimiz, görüyoruz ki hayatımızın gidişatı her zaman bize bağlı değildir. İnsan planlar kurar ama onun attığı adımları düzenleyen Rabbin kendisidir. Rab İbrahim ile sarayın yaşamlarıyla ilgileniyordu. Daha sonra da ilgilenecektir. Ve aynı şekilde Rab bizim hayatlarımızla da ilgilenmektedir. Bundan sonraki gelişmeler 13. bölümde anlatılmaktadır ve biz bir sonraki yayınımızda 13. bölüme başlayacağız.